Merhaba, ben Mesut Çevik, donhaber.com genel yayın yönetmeniyim. Bugün dijital içerik üretimini ve ürettiğimiz içeriği kitlere ulaştırmayı konuşacağız.
Ben de aslında bir blogger olarak başladım bu işe. Şu anda yaptığımız iş tabii ki editör olarak geçiyoruz, genel yayın yönetmeni diye tanımlamalar var böyle. Çok şaşalı duruyorlar ama yaptığımız iş aslında bloggerlardan çok farklı değil. Yani dijital içerik üretiyoruz ve sayfamızda bunu yayınlıyoruz. Bir tek bizi biraz ayıran bir şey var, ne kitlemiz çok. Tanıyanımız var. İşte bu yüzden bir blogger değil de artık bir medya yayını sahibi, bir yayın sahibi olarak adlandırılıyoruz. Bu tarafta benim başlangıç sürecimde nasıl tanındığımı, nasıl bu işe başladığımı size anlatarak aslında biraz nasıl kitlelere ulaşabilirsiniz, bu konuda bilgi sahibi olabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü ben ilk blogumu açtığımda yine aynı şekilde teknoloji haberleri yapıyordum. Elime geçen ürünler hakkında deneyimlerimi paylaşıyordum. Ama bir fark yaratmam lazım. Çünkü o dönem yine donanım haber vardı. O zaman Levent Pekcan'ı belki tanıyorsunuz da şimdi Tekno Seyir'de. Onun mesela Dark Hardware isimli bir sitesi vardı. Bilmiyorum o dönem hatırlıyor musunuz ama o da yine bu yayını yapıyordu. Hardware Manya vardı. Şimdi dağıldı ekip. İşte kimisi MSI'da çalışıyor. Kimisi kendi işini kurdu. Yazılım geliştiriyor büyük firmalara. Onlar bu işi yapıyorlardı. Murat Gamsız o zaman Tekno Labs'teydi. Onlar iş yapıyorlardı. Nasıl sıyrılacaksınız? Zaten yani bu işi yapan, kaliteli yapan bir sürü yayın vardı. Bir şekilde fark edilmem lazım. Ben ne yaptım? İlk olarak piyasada hiç yapılmayan, olmayan bir bilgiyi yayınlarsam bu konuda öne çıkabileceğimi düşündüm ve bilmiyorum yani o zamanlar cep telefonu piyasasına hakim miydiniz ama Doğu Bank konsepti vardı. Doğu Bank'ta arkadaşlar kaçak telefonlar getiriliyorlardı, satılıyorlardı ve yarı fiyatına, bazen üçte bir fiyatına piyasasından telefonların aynısını birebir sahip olma imkanınız oluyordu. Şimdi paralel ithalat diye geçiyor ama Doğu Bank'taki kültür biraz daha farklıydı. Hem daha uygun fiyata alıyordunuz hem de garantisi yoktu. Biraz da riski var tabii. İnsanlar bu konuda biraz şüpheye düşebiliyorlardı. Ben cep telefonlarını Doğu Bank fiyatlarına haftalık olarak yayınlamaya başladım. O günkü popüler bütün cep telefonlarının fiyatlarına sisteme girip direkt bilgi sahibi olabiliyordunuz. İşte 33.10'u kaça alırsınız? O dönem T68 çıkmış. Doğu Bank fiyatı işte kaç liradır? Nerede satılır? Hangi fiyat aralıklarında gidip geziyor? Bunları gidip görebiliyordunuz. Ne oldu? İnsanlar sisteme girmeye başladılar ama şimdi bu siteye girmeye başlamaları için de tabii ki bir yerde bulmaları lazım. Bulmaları için de şu taktiği uyguladım. Popüler forumlarda insanların sorularını cevaplamaya başladım. Giriyordum hiç reklam yapmadan sadece insanların sorularını cevaplayarak benim hakkımda bilgi sahibi olmalarını sağlıyordum. Ya evet, Mesut diye biri var. Geliyor bu forumda bizim sorularımızı cevaplıyor. Bilgi sahibi bu konuda. Aynı zamanda bu Mesut'un da her cevapladığı sorunun altında bir imzası var. İmzasında sitenin linki yer alıyor. İşte Doğu Bank fiyatlarını buradan görebilirsiniz yazıyordu. Çünkü benim en öne çıkan başlığım oydu. Evet, teknoloji haberleri vardı. Birçok konuda yine bilgilendirme, görüş vardı, tanıtım vardı ama ben Doğu Bank fiyatlarını öne çıkartmıştım. Çünkü benim farkım o taraftaydı. Yani farklı olduğunuz bir konuyu bulmanız burada gerçekten çok önemli. Forumlarda cevaplar yazarak, videoların altına yorumlar atarak bir farkındalık sağladım ve konuşulmaya başladım. Çok kısa bir sürede nereden baksanız bütün teknoloji forumlarında benden alınmış bilgiler paylaşılıyordu. Hatta bunu sanki kendi bilgisiymiş gibi paylaşanların altına diğer kullanıcılar şey yazmaya başlamışlardı. Biz bunu nereden aldığını biliyoruz. Yani direkt bu Mesut'tan aldığım bir bilgi. Bunu niye kendi bilgiymiş gibi paylaşıyorsunuz demeye başlamışlardı. Yani savunucuların bile ortaya çıkmıştı. Ve çok süre geçmeden Gün Oksay'dan, Donanım Haber'in kurucusundan teklif aldım. Ya ben İşte senin farkındayım, sitemizde de girip çıkıyorsun, sitene girdim baktım, böyle haberler yapıyorsun, bizde çalışır mısın dedi. İşte kabul ettim etmedim o süreçlerde, bir buçuk aylık sürecin sonunda da donanımhaber.com'da çalışmaya başladım. Şu an bizim forumlarımızda da bizden çok daha etkin olan, firmaların çok daha fazla önemsediği fikir önderleri var. Aynı benim yaptığım işi yapıyorlar aslında. Yani süreç hiç değişmedi. İnsanların sorularını cevaplayarak İnsanların ilgisini çekiyorlar ve tanıdığı insanlar haline geliyorlar. Sadece tabii ki kullanıcılar değil, bilgi sahibi oldukları konu hakkında artık firmalar da onları tanıyor. Ve hiç bize sormadan bu arkadaşlar ürün temin edebiliyorlar. Firmalar bu arkadaşlara ürün gönderiyor. Hatta bir tanesi de çok enteresan. Bizim haberimiz ancak fiyat yetkilileriyle bir araya geldiğimizde oldu. Bizim otomobil bölümümüz çok popüler. Oradaki fikir önderlerini alıp arada toplantı yapıyorlarmış, bizim haberimiz bile yok. Yani artık o kadar bağımsız bir hale geldi sosyal platformlar. O yüzden sosyal platformları kullanmanız, ürettiğiniz içerikleri kitlelere ulaştırmak adına gerçek anlamda altın değeri taşıyor. Ve tabii ki aslında bu biraz, yani size nasıl söyleyeyim, direkt bir süreç değil, biraz dolaylı bir süreç oluyor. Çünkü ilk başta biraz kendinize güven edinmeniz lazım. İnsanlar size güven duymaya başlamaları lazım. Bunun için orada biraz vakit, mesai harcıyorsunuz ama sonrasında geri dönüşünü elde edebiliyorsunuz. Tabii burada bir noktayı da atlamamak lazım. Şimdi insanlar sitenize girdiler, tamam, çok güzel. Sonra çıktılar. Bir daha girmeleri için bir neden olması lazım. Burada da niş iş yapmaya çalışan insanlar kazançlı oluyorlar. Yani niş bir bloğa sahip olacaksınız. Niş blog derken, evet, yani C# öğretebilirsiniz, Visual Basic nasıl çalışıyor onu öğretebilirsiniz, SQL nedir onu öğretebilirsiniz, ama bunu çok sıkıcı bir dille anlatırsanız ya da SQL nedir diye bir başlıkla olaya girerseniz eğer, zaten bu aramayı yaptığında çıkacak bir sürü blog, bir sürü yazı, bir sürü video olduğu için sıyrılma ihtimaliniz çok çok düşük. Yani sizde çok özel bir şey görüyor olması lazım ki o kişinin bir daha girip aynı yerden bir şeyler öğrenmeye devam etsin. Ya da bir inceleme yaptınız diyelim. Bu incelemede gerçekten adamın istediği notlar olacak ki bir daha girip baksın. Bu yüzden sıyrılmaya çalışmalar, o niş işi bulmalar çok önemli. Niş işi nasıl bulacaksınız? İlk olarak arkadaşlar şöyle bir gerçek var. Bir blog ya da dijital medyada video olsun, yazı olsun, farklı ses içerikleri olsun, podcastler olsun. İçerik üretirken sizin bu işi severek yapıp yapmadığınızı karşınızdaki kullanıcı çok net bir şekilde anlıyor. Yani zorla mı yapıyorsunuz? Gerçekten amacınız sevdiğiniz işi yapıp insanlara sevdiğiniz bir noktaya mı iletmek, yoksa para mı kazanmak? Yani ilk odağınızda eğer para olursa ve siz zorla içerik üretmeye başlarsanız, çünkü para kazanmayacağınız için ilk başlarda ürettiğiniz içerik hep biraz daha sizi zorluyor. Hani para odaklı gittiğinizde hiçbir zaman en başta para kazanmaya başlamıyorsunuz bu işten. Kullanıcıya enerjinizi aktaramıyorsunuz. Bu yüzden ne olursa olsun popüler olanı değil de sevdiğiniz işi ilk önce belirlemeniz lazım. Yani siz uzun süre hangi konuda içerik üretebilirsiniz, ürettiğiniz içeriğe nasıl özverili yaklaşırsınız, nasıl onun daha gelişmesini sağlarsınız ve o içerik hakkında nasıl daha sonrasında farklı kategorilerde konular üretip o konulara odaklı içerikler üretebilirsiniz yine onu besleyecek şekilde. Eğer sevdiğiniz işe odaklanmazsanız, uzmanı olduğunuz, sürekli içerik üretebileceğiniz bir konuya eğilmezseniz, bir süreden sonra platformunuz zaten günü geçmiş haberlerle dolu olan, yaptığınız haberlere çok özenilmediği için kullanıcının bir daha okumak ihtiyacı hissetmeyeceği bir platform haline geleceği için kullanıcı bir daha buraya girme ihtiyacı hissetmeyecektir. Sevdiğiniz işi gerçek anlamda bulmanız ve bu işe yönelmeniz bu yüzden çok önemli. Yani yazılım geliştiren arkadaşlara bakıyorum mesela. Bu arkadaşların açtıkları bloglarda bir hata var. Nasıl yazılım geliştirme sürecini karşı tarafa aktarırım telaşına giriyorlar ve bir kitap gibi işte C# giriş diyor. Şu kod nasıl yapılır, if'ten döngüsü nasıl yapılır diye anlatmaya başlıyor. Halbuki bu işi çok cezbedici hale getirmek istiyorsa ilk önce bitmiş bir proje gösterecek. Mesela diyelim ki bir oyun. İlk önce oyunu bir gösterecek. Diyecek ki bakın ben bu oyunu yaptım ve size bu oyunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Yani işin aslında ilk önce sonucunu göstereceksiniz. Yani en ilgi çekici kısmı. Kullanıcıyı oradan yakalayacaksınız. Kullanıcı bakacak ki ortada inanılmaz güzel bir oyun var ya da bir yazılım var, cep telefonu uygulaması var ve bunu nasıl yapabileceğini görecek. O zaman bir heyecan duyacak ki bir daha sizin platformunuza girsin, ilk konudan itibaren okumaya başlasın. Çünkü şimdi insanlara hayal satarsanız eğer, evet arkadaşlar ben ilk bölümden şimdi girdim, boş bir form oluşturacağız. Orada bir login ekranı yapacağız, işte kullanıcılar nasıl giriş yapacaklar, bir database oluşturacağız ama bunun sonu bir oyuna gidecek filan derseniz eğer, hiç kimseyi orada çok uzun süre tutamazsınız çünkü adam sonucu görmüyor. Programlama hakkında hiçbir bilgisi yok, bunun nereye gideceğini de hayal edemiyor zaten. Ama siz bitmiş bir projeyi ilk önce göstereceksiniz, yakalayacaksınız onu. Ondan sonra o tema başlığı altında, çok ilgi çekici bir başlık altında, hadi hep beraber oyun yapıyoruz, hadi hep beraber mobil uygulama yapıyoruz başlığı altında, ilk adımdan itibaren sonuca götüreceksiniz. İşte bu kullanıcı oraya her seferine girer. Haftalık olarak bilir ki orada yeni içerik çıkıyor ve çıkan içerikleri takip ettiği zaman nereye varacak? Gerçekten bu süreç bana sorarsanız en etkili adımlardan bir tanesi ve genelde bizim ülkemizde çok fazla uygulanmıyor. Yani arkadaşlar bir şeyi çok iyi biliyorlar. Evet, bildikleri her hallerinden belli. Yazıya döktüklerinde de öyle. Ama sonucu göstermeden ilk adımdan başladıkları anda kullanıcı orada dağılıyor, sıkılıyor. Bu adımları açtıktan sonra zaten içeriği nasıl insanlara, kitlere ulaştıracağınızı anlattım sizlere. Daha sonrasında bir aşamaya geliyorsunuz artık. Şimdi bloğunuzu yaptığınız içerik oluştu, kullanıcılar gelmeye başladı. Orada bir kırılma aşaması var. Bu kırılma aşaması ne? Şimdi işleten arkadaşlarımız, belki özel şirketlerde çalışanlar biliyordur. Belli bir yerden sonra eğer bir siteye, bir platforma İlk başta 100 kişi giriyorsa hiçbir sıkıntı olmuyor. Şakır şakır çalışmaya devam ediyor ama bu 500 kişiye çıktığında ya da anlık kullanıcı 1000-1200'e ulaştığında tek sayfada sıkıntı yaşamaya başlıyorsunuz. Yani burada artık profesyonel bir sunucuyu servis almanız gerekiyor. Arkada artık WordPress kullanıyorsanız profesyonel pluginler, profesyonel temalar satın almanız gerekiyor ki hızlı çalışsınız, arkada destek alabilin. Daha sonrasında eğer bu ücretsiz uygulamalar da yetmiyor, İşte gidip Microsoft ürünlerine lisans ücreti ödemeniz gerekiyor. Ya da çok daha fazla bilgi birikiminiz varsa kendi Linux'ünüzü derleyip kendi sunucunuz altında da çalışmaya devam edebilirsiniz. İşte o kırılma aşamasında sermaye ihtiyacınız oluyor. Bu yüzden bir yerden sonra da para kazanma modelinizi oluşturmanız lazım. Evet, uygulama tanıtacaksınız, çok güzel. İşte 500 kullanıcı gelecek, 1000 kullanıcı gelecek filan. Ama işte bunu 10 bin lira taşımak istediğiniz anda da biraz para ihtiyacınız olacak. Acaba kendi sermayeniz buna yetecek mi? Yoksa birilerinden para mı isteyeceksiniz? İşte o tarafı eğer aşamazsanız, yani para kazanma kısmını halledemezseniz arkadaşlar, büyüme diye bir şey olmuyor. Hep küçük kalıyorsunuz. Bizim donanım haber olarak yaşadığımız en büyük sıkıntı bundan 4 yıl öncesindeydi. Artık forumu hiçbir sunucumuz işletemez hale gelmişti. Sürekli çöküyorduk, sürekli yavaşlama vardı. Her bir özellik eklediğimizde forum neredeyse bir hafta boyunca birçok kullanıcı tarafından erişilmez hale geliyordu. Yapamıyorduk. Bütçemiz de sınırlı. Yani dijital medya tamam çok iyi. Evet, bir sürü büyük firma görüyorsunuz. İşte Microsoft diyor piyasa fiyatı 100 milyar dolar vesaire konuşuyoruz. Ama reklam vermeye gelince Türkiye'de ayırdıkları reklam bütçesi sıfır mesela birçok firmanın. O 100 milyar 200 milyar dolar gördüğünüz Apple, Microsoft gibi firmalar bize kesinlikle bir reklam bütçesi ayırmıyorlar bile. Bir para alamıyorsunuz. Yani kazancımız gerçekten çok düşük kalıyor. Sunucu yatırım yapacaksınız ama Microsoft'a gidip şey yapıyorsunuz bu sefer. Lisans ücreti ödüyorsunuz. Hani para alamıyorsunuz. Üstüne bir de gidip lisans ücreti ödemeniz gerekiyor. Gerçekten çok sıkılıp boğulmuştuk. Biz kredi kullandık yani o dönemde. Bir banka kredisi kullanıp riske girdik ve 50 bin dolarlık bir sunucu temin etmiştik o dönem. O 50 bin dolarlık sunucudan sonrasında bir de üstüne bir storage almamız gerekti. Ki o dönemin limitlerini yine zorlayarak bir storage temin ettik. O zaman HP'de bazı tanıdıkları devreye soktuğumuz için sağ olsunlar bize bayağı uygun bir fiyattan bir storage sağladılar. Bir de yine bir bankadan yine uygun bir kredi kullanmıştık. Bütün sistemi bir araya getirebildik ve forumu tekrar hayata döndürdük. Yani ondan sonrası tekrar ulaşılabilir hale geldik. Eğer o kırılma anını aşamasaydık şu an donanım haber yoktu diyebiliriz sizlere. Gerçekten öyle bir dönemeçten geçiyorsunuz. Bu hepiniz için de geçerli olacak. Yani evet, çok güzel ücretsiz bir platform kurdunuz. Kendi platformunuzla büyüyorsunuz. Bir yerde gelip tıkanacaksınız. İşte burada şu seçimi de yapabilirsiniz tabii. Ya arkadaş, ben bu kadar riske girmek istemiyorum. YouTube'da bir sürü insan var. Hiç kimse hiçbir para yatırmadan Google'ın sunucularını kullanıp kendi işini idame ettirebiliyor sonuçta. Yani bu da doğru. Evet, yapabilirsiniz. YouTube'da bir kanal açarsınız. Sürekli olarak oraya doğru içerik üretirsiniz ve kanalınız çok tutarsa düzgün bir gelir modeline ulaşabilirsiniz ama biz şunu gördük ki kendi platformumuza sahip olduğumuz için şu anda YouTube'da gösterilen bir reklam başına gelir elde eden kullanıcılarla kendimizi karşılaştırdığımızda biz 20 kata kadar daha fazla gelir elde ediyoruz. Yani YouTube'daki bir kullanıcının bir içerikten bizim kadar para kazanabilmesi için en az 20 kat daha fazla göstermesi gerekiyor. Kendi platformumuza sahip olursanız eğer herkesin içerik ürettiği, yüzlerce alternatifinizin olduğu, gelen kullanıcının alelade bir kullanıcı oldu. Çünkü şimdi donanım habere gelen kullanıcı, diyelim ki YouTube'a 1 milyon kişi geliyorsa, bize 10 bin kişi geliyorsa, bakın aradaki gap'i açıyorum yani oldukça uçurum. Ama biliyor ki bize reklam veren firma, o 10 bin kişi işle ilgili adam. Hedef kitle. Direkt atışla vurmak istediği, cebinde parası olan, donanıma meraklı, teknolojiye aç kitle. Bu yüzden biz hala da daha yüksek fiyatlarla reklam satabiliyoruz. Daha yüksek video gösterim önündeki reklamlardan para kazanabiliyoruz. İşte bu tarafta seçim size kalıyor. Yani ya 20 bizden 20-30 kat daha fazla kitleye ulaşacaksınız. Aynı parayı elde edeceksiniz ya da biraz yatırım yapacaksınız. O dönemi çalışacaksınız. Nasıl para elde ederim kısmını da çözeceksiniz. Kendi platformunuzda büyümeye devam edeceksiniz. Bugün kendi platformu olmayan sitelere baktığımızda, kuruluşlara baktığımızda arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Hepsinin söylediği şey şu: YouTube, evet çok iyi gidiyoruz ama artık bizi eskisi kadar tatmin etmiyor. Keşke biz de kendi platformumuza yatırım yapabilseydik. Çünkü YouTube ve benzeri büyük platformlardan kendi platformunuza adam çekmeniz çok zor. Geçen bir taktik gördüm. Bir Premiere'de, belki kullananlarınız vardır, Adobe'un Premiere isimli çok güzel bir video işleme yazılımı var. Onda video geçişlerinde kullanabileceğim efektleri nasıl yaparım diye öğretici videolardan bir tanesini izliyordum. Arkadaş 20 dakika boyunca nasıl yapılacağını anlatıyor. Sonra diyor ki eğer bunu sen böyle yapmak istemiyorsan, yani 20 dakika uğraşmak istemiyorsan bir dosya var. Bu dosyayı direkt Premiere'e ekle. Adam hepsini o presetleri hazırlamış bizler için. Ama diyor bu presetleri çekmek istiyorsan benim platformuma git. Platformuna gitmenizi istiyor. Sonra platformuna gittikten sonra baktım ki 10 dakika boyunca adamın platformunda gezmeye başlamışım. Yani belki bu tip böyle hilelerle insanları kendi platformunuzda çekebilirsiniz o tarafta. Tabii burada da dediğim gibi niş içerikleri üreten bir platforma sahip olmanız çok önemli ki hani o platforma girdikten sonra kişi orada kalmaya devam etsin. Beni mesela o gittiğim sitede tutan şey ne oldu? Hem adamın iyi niyeti oldu. Biliyorum neden beni o siteye yönlendirdiğini. Yani bir tuzak yok. Sonuçta benim hesabımı ele geçirmeye çalışmıyor. Biliyorum ki yani adam da oradan bir ekstra ücret elde etmeye çalışıyor. Bana yardımcı olacak aslında. Evet, kabul ettim, gittim. İndirdim. Daha sonrasında ne gibi içerikler var diye toplu halde göreyim diye sitesinde dolaştım. Gerçekten de çok benzer, çok daha fazlasına elde edebileceğim içerikleri hazırlamıştı. Gittim sitesine indirdim. Hiç YouTube'dan izlemedim daha sonrasında. Siz de bu tip böyle hile değil de ne diyeyim yollara başvurabilirsiniz. Kitleleri bir platformdan diğer platform yönlendirebilirsiniz. Ama şu anda hala da forumlar çok güçlüler. Evet, yavaş yavaş popülerlikleri geçiyor. İnsanlar daha az bilgi paylaşıyorlar. Daha az vakit ayırıyorlar diğer insanlara yardımcı olmak için ama hala daha çok büyük bir kitle var. Biz 14 milyonun üstünde tekil hit sayıyoruz mesela Donanım Haber platformunda ki hala bakarsanız çok büyük bir kullanıcı sayısı. Siz de bu platformun bir parçası olup ya da benzer platformların parçaları olup insanlara yardımcı olarak kendi platformunuza adam yönlendirebilirsiniz. Bu çok basit bir süreç. Benim de bir blogum var. Ama ben blogumda tabii ki işim gereği teknoloji içeriği çok fazla üretemiyorum. Çünkü bu sefer Donanım Haber'de çalışırken başka bir yere içerik üretiyor oluyorsunuz. Ama buna rağmen yine Donanım Haber'i, ara sıra Tekno Seyir'i benzer şekilde içerik yönlendirmek için kullanıyorum. Neden? İmzamda hala yazıyor ve genel kitleye baktığımda sosyal medyadan, Donanım Haber'den, Tekno Seyir gibi diğer platformlardan kullanıcıların merak edip geldiklerini görüyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum gerçekten. Platformların hepsinde aktif olmaya çalışın. Sadece Facebook'ta, Twitter'da değil. Dediğim gibi bu tip size olanaklar veren forum platformlarında da aktif olun. Kullanıcılar sizi yakından tanısınlar. Soru sorsunlar. Bu soruların sonucunda istediğiniz yere o kullanıcıyı yönlendirebilirsiniz. Tabii iyi niyet neticesinde. Yani adamı gönderip de 50 tane reklam izleyeceksin, ondan sonra seni spamlayacağım derseniz bir kere gelir, ikinciye gelmez zaten. Sizin dedikleriniz de kale almaz. Dolandırmadan doğru bir yere yönlendirirseniz eğer o tarafta kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Biz Donanım Haber olarak şu anda belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra artık dikine doğru değil de yükseliş, böyle paralele doğru aşağı yerleşmeye başladı. Yani kullanıcı kazanmak yerine yavaş yavaş düzlüğe geçtik. Belki de belli bir süreden sonra kaybetmeye gidecektik. Şu ana kadar hiç önem vermediğimiz sosyal medyaya bu sefer saldırdık. Neden? Facebook'ta, Twitter'da bizi tanımayan kullanıcıları tekrar platforma bir çekelim, bir baksınlar. Belki aradıkları bir şeyi bulurlar, kalmaya devam ederler. Facebook ve Twitter gibi platformlar da bunun farkındalar güçlerinin. Ne yapıyorlar? Orada da bir trik var. Dikkat ederseniz mesela Facebook ve Twitter uygulamasından bir siteye girdiğinizde uygulamanın içinden girersiniz. Çünkü onun tek bir amacı var. Geri tuşuna bastığınızda tekrar uygulamaya dönün. Yani gidip o platformda kalmayın. İşte yine aynı yere geliyoruz. Niş bir içerik varsa o adam yine en azından bir 2-3 sayfa geziyor. Çünkü Facebook ve Twitter kullanıcısının sayfa gezme alışkanlığı çok düşük. İçeriği okuyor, geri tuşuna basıyor, platforma geri dönüyor. Zaten platformun tüm amacı da o kullanıcıyı size göndermemek. Çünkü her gönderdiği kullanıcı başına sizden para istiyor onlar şu anda. Öyle bir durum var, öyle bir savaş var arada. İşte bunu da aşmaya bir şekilde çalışacaksınız. Yani bunu biz de yapamıyoruz. Artık dikkat ederseniz herkes bizim gibi büyük platformlar Facebook'a para yatırmaya başladı. Sponsorlu içerik olarak haberlerimizi görüyorsunuz sağda solda. Çünkü Facebook belli bir yerden sonra kitlelere sizin haberlerinizi göstermiyor. Anlıyor sizin ne yaptığınızı. Yani evet diyor, tamam anlıyorum seni, evet benim kullanıcıma bir içerik gösteriyorsun ama sen kendi sitene adam çekmeye çalışıyorsun. O zaman gel oturalım masaya, bir ticaret yapalım. Ben sana adam göndereyim, sen de bana parasını ver diyor. Bir yerden sonra buraya gidiyorsunuz ama yine de bu platformları çok net bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. O tarafta bir grup kurmak, insanları o platforma çekmek, grupta bir şeyler paylaşmak da yine ürettiğiniz dijital içeriğe daha fazla kitlenin bakmasını sağlayabilir. Ve doğal olarak günümüzde de şöyle bir şey var. Evet, içerik kalitesi çok önemli. Hala da bence içerik her şeyden daha önemli durumda. Kaliteli içerik. Ama bir firmaya gittiğinizde ne diyor? Kaç kişi giriyor platformuna? Kaç kişi bakıyor? Hitlerin ne? Kaç tane izlenme alıyorsun? Mesela YouTube sayfası için vesaire. E tabii ki hite bakıyorlar. orada kalitesiz içerik de çok izlenebiliyor. Yani o izlenme aslında bir şey değiştirmiyor ama bu yüzden kaliteli içeriği üretip daha sonrasında da buraya nasıl adam akacağınız konusunda bir planınız olması lazım. Yoksa moraliniz bozulur. Yani bir yıl boyunca içerik üretip de toplamda 1000 kişiye bile ulaşamazsanız bu kötü bir şey. Yani insanı en çok böyle aslında moralini yükselten, pozitif duygularla dolduran şey ne oluyor? Ürettiğiniz içeriğin altına gelen pozitif yorumlar oluyor. Teşekkürler, senin sayende bunu öğrenmiş oldum. Çok güzel bir içerik olmuş. Eline sağlık gibi böyle aslında her gün annemize, babamıza söylediğiniz şeyler gibi, arkadaşlarımıza söylediğiniz şeyler gibi konularda bir tane yazı gördüğünüz anda bir sonraki içerik için gerçekten enerji topluyorsunuz. İşte bunları alabilmek için dediğim gibi kitlelere ulaşmanız lazım. Kitlelere ulaşmak için de biraz çaba sarf edeceksiniz. Yani içeriği ürettim, müthiş bir içerik oldu, koydum, şimdi ben buna adam toplayacağım derseniz o içerik orada öyle mükemmel bir şekilde beklemeye devam ediyor. Birazcık çaba, birazcık uğraş. Evet, bu konuda şimdi ek soru cevap varsa alabiliriz de. Evet.
Biz şeyle başlayalım. Kendi blogunda ne yazıyorsun?
Evet.
Ne yazıyorsun?
Kendi blogumda şöyle şeyler yazıyorum. Mesela tamamen kişisel görüşlerim. Ben olsam şunları satın almak isterdim.
Ha, yine teknoloji, evet. Şey.
Bunu mesela kullandım. Ürün. Çok memnun kaldım gibi. Çok daha kısa, öz. Mesela kendi sunucumu kurarken ben bir VPS üstüne kurdum. Aslında kendi DNS VPN sunucumu kurmak istiyordum. VPN sunucumu kurarken VPS'lerle tanıştım. Oraya bir Linux tabanlı işletim sistemi üstüne nasıl VPN sunucusu kurulur, sonra nasıl kendi Apache sunucumu kurarım, üstünde sistemi çalışır hale getiririm, SQL kurarım, bunları öğrendim. Dedim ki arkadaşlar bakın, kendiniz de bunları yapmak istiyorsanız ben şu kaynaklardan yararlandım. Kendi blogumda sadece bu yazıyor ama eğer donanım haberi için bu içeriği üretseydik sıfırdan sonuna kadar nasıl yapılacağını anlatacaktık. Yani kendi blogum olduğu için daha kolay, daha böyle özet.
Sorular var mı arkadaşlar? Hemen seni arkadaşlar ne yapıyordu?
İlk olarak kendi blogunuzda GoBank'taki telefonların fiyatlarıyla ilgili yazılar yazdığını söylediniz. Daha sonra donanım haberden iş teklifi aldınız. Nasıl bir serüven geçirdiniz? Genel yönetmeni olduğunuz bunu paylaşmanız mümkün mü?
Ya şöyle bir olay var. Benim 14 sene oldu ve donanım haberin ilk sigortalı çalışanıyım ben. Ofis açıldıktan sonra. Doğal olarak demirbaş diyorlar artık bana yani. Taşınırken işte yangında kurtarılması gereken ilk ürün falan diye böyle bir arada geyik yaparlar gelen çalışan arkadaşlarımız. Süreç şöyle işledi. Doğal olarak bir şirkette çok uzun süre kalınca
bir
yükselme oluyor yani yaptıklarımızda. Bir de ilk videolu içeriği üretme, işte ilk canlı yayınları yapma gibi orada da bazı işlere bulaştık. Neticesinde buraya kadar geldik. Evet.
Ne kadar oldu yayın yönetmenliğinin üstünde? O da hep böyle oldu aslında.
10 sene kadar oldu. Evet.
Yani aslında 14 yılda buraya gelmedi. Yani 4 yılda.
Tabii 4 yılda oluyor. Bir de şöyle bir olay var tabii. Yani çalıştığınız zaman bir kurumda o kurumun sahibi de ister istemez görüyor. Bizim donanım haberin şöyle bir özelliği var. Diğer web sitelerine baktığınızda web sitelerinin kurucuları hep ön plandadır. Yani Microsoft çağırdığı zaman konuşmaya, sağ olun bu arada buraya gelip konuşmayı gerçekten çok seviyorum ben. Sitenin sahibi gelip konuşur. Yani bir genel yayın yönetmenini ya da oradaki çalışan bir haber müdürünü falan göremezsiniz. Donanım Haber'de gün hiçbir zaman içerik üretim kısmında da yer almadı. Yani diğer kısımlarda da yer almadı. Hep geri kaldı CEO tarzında. Bu da bizim için bir şans oldu tabii.
Diğer birçok sitede zaten genel yayın yönetmeni sitenin sahibi.
Evet, öyle oluyor. Evet. Aynı şeyi paylaşıyorlar.
Hemen yine önde bir soru gördüm. Geleceğim Tarkan'a.
Merhabalar.
Merhaba.
Yani sen yeni yönetmenliğine geçince...
Aynen, evet. Arkadaşımız oradaymış zaten.
Videonuzu hatırlıyorum zaten. Şöyle söyleyeyim, hani 10 yıldır yaklaşık hani takip ettiğim bir insansınız. Hani bu 10 yıl içinde çizgisini bozmayan nadir insanlar var.
Teşekkürler.
Yani benim çağrı tabi idol niteliğindesiniz. Ben şöyle bir şey soracağım. Hani bir Mesut Çevik olmak için hani nasıl bir süreç gerekir, ne yapmak gerekir?
Bir Mesut Çevik kolay yetişmiyor.
Estağfurullah. Ya şimdi bizim şansımız vardı yani. Biz şanslıydık. Aynısı bana sorarsanız diğer teknoloji editörleri için de geçerli. Neden? Biz bu işin başında başladık. Şu anda da bir furya var. YouTube furyası. O taraftaki arkadaşlar tabii ki biraz daha zor süreçlerden geçiyorlar. Neden? Herkesin video çektiği. Zaten videonun artık çok alışıldık bir şey oldu. Yazılı içerik gördüğünde insanların ya bunun videosunu niye çekmiyorsunuz dedikleri bir dönemdeyiz. Biz ilk videoyu çeken insanlardık. Bu yüzden insanlar suratımızı gördüler, bir böyle bir duygusal temas sağladılar. Mesela eşimle bir gün bir yerde yemek yiyoruz. Yanımızdan geçen arkadaş afiyet olsun Mesut abi deyip geçti böyle. Yani 40 yıllık tanışıyormuşuz gibi. Onun için tabii ki öyle bir etki oluyor. İnsanlar mesela benden ilk karşılaştıklarında şey diyorlar, ya çok acayip abi diyor, seni çok yakından tanıyorum ama sen beni tanımıyorsun diyor. Yani karşına geçince diyor, biraz öyle bir şok yaşadım diyor. Tabii ki o şansı yaşadım ben. Yani 10 sene boyunca, hatta YouTube gelişene kadar bir 5 sene boyunca insanlar sadece bizi izlediler. Biraz da onun katkısı var diye düşünüyorum.
Bir de bizim hani kendi adıma konuşayım, yani yaptığım video içerikleri, cihaz incelemeleri, donatma belirli, oradan böyle bir kendimize yol açma şansımız var mı?
Aslında biz denedik. Benim en başından beri çok fazla üstünde durduğum bir konu bu. Hatta YouTube kapatıldığında ülkemizde dedim ki, ya dedim, insanlara bir dijital platform sunalım. Sonuçta biz donanım haberi olarak teknolojiye meraklı insanların geldiği, bilgi paylaştığı bir yeriz. Ama kabul edersiniz ki video paylaşım sitesi olmak çok yüksek oranda yatırım gerektiren bir konu. Hala YouTube sarar açıklayan bir firma. Yani YouTube'un kar ettiğini göremezsiniz. İnanılmaz, çünkü yüksek yatırım var. Bandwidth harcıyorlar. Türkiye'de bu iş çok mümkün değil. Yaptık bir platform, yetmedi. Yani bizim ekip zaten bizim videoları sunarken sorun yaşıyor. Bir de kullanıcıların videoları da işe dahil olduğu zaman orada bir ikilem yaşıyorsunuz. İki tehlike var. Evet, hadi her şeyi yaptınız, yatırımı yaptınız, sunucularınız yetiyor. Adamlar videoyu yüklediği anda şak diye kullanıcının karşısına çıkıyor. Bu sefer YouTube'un bugün yaşadığı sorunlar var. Şiddet içerikli, cinsel içerikli videolar.
Zorlu Türkiye'de.
Copyright içeren, işte hakları başkasına ait olan videoların yüklenmesi. Biz bunlarla başa çıkamayız. Yani biz bir davada yok olur gideriz, öyle söyleyeyim gerçekten de.
Platform direkt sorunlu, yani YouTube yine kullanıcıya yükleyebiliyor sorunlu ama Türkiye'de platform direkt sorunlu.
Ne yazık ki böyle bir durum söz konusu. Çok riskli bir içerik ama platformda aslında video yükleme özelliğimiz vardı forumda paylaşılsın diye. Şu an .net'e geçiyoruz. Bizim bütün forum altyapısı dünyanın en eski altyapısıydı. Hala ASP'de çalışıyoruz bu arada. Bir kısmı hala ASP'de çalışıyor. Forumu çok büyük bir oranda .net'e geçirdik biz. .net'e geçirdikten sonra bazı sunucuları artık boşa çıkarttık. Çok büyük bir sevinç oldu bizim için. Yani .net gerçekten bize çok büyük bir hız artışı sağladı. Ve geliştirme aşamasında da, yani yazılım geliştirici çok kolay buluyoruz. Bugün ASP'den anlayan adam bulmak çok zor gerçekten de. Şirkette en değerli adamlar en eski teknolojiyi bilen adamlar. Yani yeniden çok fazla anlamasalar bile bizim için hala çok değerliler. Platformu ayakta tutuyorlar çünkü. Şimdi .net'e geçişten sonra o süreç yine aktif olacak. Yani video atabileceksiniz. Rica ederim.
Arkada bir arkadaşımızın sorusu vardı.
Merhaba.
2007'den beri kullanıcısınız. Benim sorum aslında biraz konuların dışında olacak. Şöyle ki, sahibinden.com üzerinde aslında yani get üzerinden satın alınmayan ürünlerde biliyorsunuz bir sürü illegal işler var.
Evet.
Bununla alakalı olarak da forum donanımı benim zaten geçmişe nazaran bayağı bir güven kazandı ortada kullanıcılar üzerinde. Referans geliştirmiştiniz bundan 5 yıl.
Evet.
Bununla alakalı olarak yani sahibinden baktığımız zaman biraz pasif kalmıyor mu forumların haberdeki baktığınız zaman oradaki akış veya ikinci el tarafı? Çünkü ikinci el tarafı gerçekten büyük bir yönü yok.
Evet.
Burada eminim ki yani kuşkusuz birçok insanın yani sıfır ürün almak gibi falan diye ben kendime söylüyorum. Çok ikinci el ürün alıyorum yani.
Yok, çok büyük ticaret döndürenler var biliyoruz yani. Dönen para gerçekten büyük.
Evet, yani bir onu sormak istiyorum. Bir de Yarmay konumunda olan kullanıcıların son zamanlarda bazı gevşeklikleri falan yaşıyoruz. Zaman zaman özellikle bunu şikayet ediyorum.
Bulmuşken.
Evet, değil mi?
Yani bununla alakalı yani neler yapılabilir? Teşekkür ederim hocam.
Rica ederim.
Yardak konusu zaten açık da ben şey doğru mu anladım diye ben de. Arzalı Fondor'un haberde bir ikinci el pazarı.
Evet, yani bu GES gibi filan şey yapalım diyorlar. Kredi kartıyla alışveriş evet, vesaire tarzında.
Aynen, zaten hali hazırda ikinci el
şekilde yürüyor orada da.
Var ama daha biraz daha güvenli. Zaten insanlar biliyorsunuz
tabii çok kullanıyorlar. Bir de hani bulundukları platformdan çıkmak istemiyorlar aslında. Biz farkındayız bunun. İkinci şöyle tamamen. Biz sadece platformu sağladık. Hiçbir şekilde aracı değiliz. Zaten insanlara söylüyoruz. Dolandırılırsanız biz orada yokuz. Çünkü biz bu işten ne para kazanıyoruz ne de insanları tavsiye ediyoruz git bundan al diye. Yani tamamen orayı kullanıcılar arasına bıraktık. Ki bize ayda en az bir 5 dosya falan da gelir. IP'sini istiyoruz şu dolandırıcının vesaire diye. Bazen böyle dolandırıcılık vakaları da artıyor birkaç kişi dadandığı zaman. Ama biz tabii ki kollu kuvvetleriyle paylaşıyoruz onları. Savcı vesaire istediği zaman IP'yi gönderiyoruz ama şöyle bir durum var. Şimdi Donanım Haber çıkışından bu yana nedir? Dijital içerik sağlayıcı. Ve ne yapıyoruz? Biz yayıncıyız yani. Teknoloji yayıncılığı yapıyoruz. Teknoloji haberleri yapıyoruz. Ürün incelemeleri yapıyoruz. Sahibinden.com gibi platformlarsa işine özelleşmişler. Adamın işine ikinci elde para kazanma. Şimdi bizim bu işe dönüşebilmemiz için O tarafa aynı bizdeki olduğu gibi bir ekip kurmamız lazım. Yani ben sahibinden.com gibi bir platformu yönetemem.
Özür dilerim. Öncelikle zaten Fonodon'un haberde bir aile ortamı var. Ben birçok kez bir insanla tanıştım. Evine misafir oldum.
Evet.
Çayını içtik akşam falan böyle olaylar da oluyor yani açıkçası. O aile ortamı bence daha güçlenmek için neler olabilir?
İşte daha güçlü ama dediğim gibi yani işi böyle para kazanmaya dökme kısmı çok daha farklı. Şimdi platformumuz var çok güzel ama biz bunu oraya doğru değiştirmeye kalktığımızda yaptığımız yatırımlar, ilgi odağımız, bilgimiz yetmiyor işe. Gerçekten çok farklı bir odak lazım. İleride yapar mıyız? Yapmayacağız diye bir şey yok ama şu anda ilk önceliğimiz bu değil. Yani platformun belli kısımlarından paraya dönüştürelim değil. Biz her zamanki gibi ne diyoruz? Kullanıcıya reklam gösterelim. Biz buradan kazanalım. Geri kalan her şeyi kullanıcı yapsın platformda.
Bir de yarbay konusu var.
Bir de yarbay konusu var. Şimdi şöyle bir şey var. Biz forumda rütbeler veriyoruz. Askeri rütbeler verdik. Herhalde bunu da ilk yapanlardan biriyiz. Bizde o yüzbaşı, onbaşı gerçekten çok fazla tutuyor. Yarbay denen arkadaş aslında rütbeyi almış ama bu sadece onun çok mesaj attığını gösterir. Yani hiçbir şekilde bilgisini ya da forumu olan samimiyetini, insanlara olan saygısını, yaşını belirtmiyor. Şimdi tabii ki kullanıcılar yanlış anlıyorlar. Belki bu konuda ileride bir düzenleme yapmak gerekecek. Şimdi onu orada görüyor, saygı duyuyor. Yılları buradaymış gibi düşünüyor ama yani 6 ayda yarbay olan adam var. 10 yılda yarbay olamayan varken. İşte bu konuda çok rütbeye takılmayın.
Rütbe benim seviyeye gelince editörlük mü?
Yok, hayır. Editörler editör olanlar sadece. Evet, onların rütbeleri özeldir zaten, yazar.
Son bir soru daha alalım. Yemeğe geçeceğiz. Çok heyecanla vakti sevgi yapalım bana. Kusura bakmasın diğer arkadaşlar. Ama buradasın herhalde en azından öğle yemeği sırasında.
Tabii öğle yemeğinde bir arada oluruz.
Benim sormak istediğim soru şu. Geçenlerde Gagan'a bir festivaline katıldığım zaman söylendi. Mobil dünya çok hızlı bir şekilde gelişiyor. İnsanlar daha çok internetteki aramalarını, haber okumalarını hep mobilden yapıyor.
Evet.
Ancak Gagan'ın haberinin mobil uygulamasında birçok eksikler var yani. Bunların üzerinde düzenlemeye gidiliyor mu? Webtekno mesela gerçekten çok iyi bir şekilde ilerleme kat etti bu konuda.
Onların yazılım ekibi mobilde başarılı, oyun falan da geliştirdiler onlar.
Aynen. Hani oyun için değil de sadece gerçekten uygulama tarafında bayağı bir hani hem hızlı hem de görsel açıdan bayağı bir geliştirmeye gidiyor. Ona bakar.
Siz beta'yı kullanıyor musunuz bizim? Beta sürecine dahil misiniz uygulamanın? Şimdi bizim şöyle, beta sürecine dahil değilseniz bizim uygulamamız yok zaten. Sadece beta sürecinde 500 bin kullanıcı, o şey çok basit bir uygulama. Bir de üçüncü parti, bizim dışımızda insanların geliştirdiği bazı uygulamalar var. Boşluktan yararlanıp, yani bizle alakası olmayan uygulamalar. Bizim şu anda sadece 500 tane Android, 500 tane iOS kullanıcısı bizim şu anda geliştirdiğimiz uygulamayı test ediyor. Bir yıldır test ediyorlar bildiğim kadarıyla. Ve o taraftaki uygulama çok gelişmiş. Yani şimdi şöyle düşünün, bizim ana sayfa haberleri var, videolar var, bir de forum var. Forumda yapabildiğiniz yüzlerce fonksiyon, seçenek var. Bunların hepsini tek uygulamada yapabileceksiniz. Ekstra olarak offline haber okuma, video izleme, konuları görüntüleme, konuya offline cevap atma gibi seçenekleriniz de var. Geliştiriliyor uygulama. Hatta bir yere gelirsek sana uygulamayı da gösteririm. Uygulama 6 ay içinde falan yayınlanacak. Aslında şu an yayınlanmaya hazır mı? Hazır. Ama bizim şöyle bir sıkıntımız var. Biz dediğim gibi .net'e geçiyoruz. Birçok servis yazılıyor arka planda. Şimdi sitenin servisleri değiştiği zaman uygulama bağı kopuyor bu sefer servislerle. Uygulamanın da ona adapte edilmesi lazım. Bu süreçte bizim çok yazılımcı arkadaş ayrıldı. Bu nasıl iş arkadaş filan diye. Geliştiriyoruz, servis değişiyor, tekrar geliştiriyoruz diye. Aynı anda birkaç tane iş yapınca ister istemez böyle bir problem yaşadık, gecikme var. Bir uygulama geliyor, çok güzel olacak. Ama uygulamaya gerek var mı dersen, bence artık uygulamaya gerek kalmadı. Çünkü dünya, özellikle içerik üreticiler uygulamalardan uzaklaşıyor. Bugün Engadget, The Verge gibi platformların uygulamasının olmadığını görürsünüz. Neden yok? Artık responsive design denen bir olay var. Adam masa üstünde ne görüyorsan cep telefonunda onu görmeni sağlıyor, tablette onu görmeni sağlıyor ya da ikisi bir arada platformunda direkt o dönüşüme ayak uydurmasını istiyor platformunun. Uygulama şöyle sıkıntılar yaratmaya başladı. O yüzden bıraktılar. İşte aynı bu şekilde bir servis geliştiriyorsunuz web sitesi için, bir de uygulama için onu ayrıca yazmanız gerekiyor. Süreç çok yavaşlıyor. Ama responsive design'da ne yapıyorsunuz? Web sitesine bir şey geliştiriyorsunuz, bitti. Herkes kullanmaya başlıyor. Bizim şu anda mobil versiyonumuz dikkat ederseniz çok gelişmiş seviyede aslında. Mini sürümlerimiz çok düşük kilobaytlar harcayarak her türlü ortamda 2G'de bile siteye ulaşabilmenizi sağlıyor. Ama bunun yanında gerçekten o isteği görüyoruz. Bu uygulama isteyen kitle var. Onlar için de bir şey geliştiriyoruz. Ve çıktığı zaman memnun kalacağınızı düşünüyoruz. Çünkü hani uygulamada bizim en büyük artımız ne olacaktı? Ekstra size bildirim gönderebilecektik. İşte şu çıktı, bu çıktı, şu istediğin kişi sana mesaj attı filan diye. Şimdi web uygulamaları da bildirim gönderebiliyor. Yani gitgide HTML5 aslında bana sorarsanız o native kod denen şeyi gereksiz kılmaya başladı. İçerik üreticileri açısından en azından. Hani bizde o da olacak, bu da olacak ama belki ileride uygulamayı hani yayınlarız. Belki sonrasında geliştirmeyi durdururuz tekrar diğerleri gibi, bilemiyorum. Ama sen de paylaşırım uygulamayı, bir görürsün.
Çok teşekkürler.
Rica ederim. Sevgili. Çok sağ ol.
Bir alkış alabilirsiniz.
Teşekkürler. Rica ederim, sağ olun.
Hayırlı, çok mutlu olduk sizi hep birlikte görmek için. Ufacık bir hatıra.
Çok teşekkürler, sağ olun.
Çok teşekkürler.
Çok sevindim.